Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir iftar saatinde Rahmet Sofrası programında sizlerle beraberiz. Bugün huzurlarınızda çok değerli bir misafirimiz var. Özel ve güzel bir misafirimiz var. Çiçeği Burnu'nda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpakuş. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz.
Safa bulduk.
Yani bu kadar meşgalenizin arasında bize vakit ayırdığınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir de bizim burada Diyanet İşleri Başkanlarımız klasik. İkinci Ramazan iftarını hep Diyanet İşleri Başkanlarımızla yaptık. Peki konumuz nedir dediğimiz zaman bir defa Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu Ramazan esas ana teması. Yani bir Ramazan ayı boyunca vurgulanması gereken konu cami ve hayat. Gerçi biz buna Ramazan ve hayat da diyebiliriz. Bir de çok güzel bir şey, o da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1500. yılı. Bütün yıl boyunca Peygamber Efendimiz hep evimize misafir olacak, gönlümüze misafir olacak. Her yerde o olacak ki milletin gönlünde peygamber sevgisi yeşersin, dirilsin. Bu da muhteşem bir faaliyet. O yüzden gelin bu sohbetimizi bu konuda şey yapalım, hasredelim. Çünkü bir de Diyanet'in planladığı çok verimli bütün Türkiye satında, hatta dış temsilciliklerde dünyaya yayılan bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan duygusu, Ramazan faaliyetleri nelerdir? Onu size soralım.
Teşekkür ediyorum muhterem hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bu kutlu günlere, bu güzel günlere kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ederek başlamak isterim. Efendimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar gönderelim. Bu kutlu vakit diliminden, Ramazan-ı Şerif'in bu ilk günlerinden inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu seneki Ramazan temasını Ramazan, cami ve hayat olarak belirledi. Ramazan-ı Şerif'in geleneğimizde, inancımızda yeri ve dolu dolu yaşanması adına gerek ibadet ve kulluk bilinci içerisinde oruçlarımız, teravihlerimiz, ibadet hayatımızın tanzimi konusunda bir farkındalık oluşturmak, Ramazan ayının kendine has ibadetleri konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek adına yapılan çalışmalarımız var şüphesiz. Cami ve hayat eksenine bunu taşımayı bu sene amaçladık. Çünkü son zamanlarda camilerimize, cemaatimize devam konusunda özellikle pandemiden sonra ciddi bir azalma söz konusu gözüküyor. Yani ferdileşmek, toplumun ciddi bir anlamda kabuğuna çekilmesi, sosyal hayatın özellikle Ramazan kültürümüzde bizim var olan birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlamamız için merkez olarak bizim camilerimiz, mescitlerimiz, buradaki ibadet hayatımız, teravihlerimiz, mukabelelerimiz ve tabii orada kaynaşan insanların, müminlerin birbirleriyle olan alakaları, birbirlerini tamamlamaları, eksiklerini görmeleri, bu çok önemli. Çünkü toplumumuzun dini hayatını yönlendirmek ve onları din konusunda bilgilendirmek gibi kanuni bir görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle bu konuda bütün kuşakları 7'den 70'e, çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı bu Ramazan'ın manevi atmosferi ve dünyasına çekebilmek adına camilerimizi biz bu süreçte Ramazan ayı boyunca daha aktif ve farklı irşat ve tebliğ programlarıyla, farklı organizasyonlarla, belki iftar sofralarıyla, geleneğimizde olan Enderun teravihleriyle ya da farklı zamanlarda, farklı birimlerimizde, camilerimizde, hatimle teravihlerimizle toplumumuzun farklı kesimlerinin farklı beklentilerini karşılamak üzere Ramazan-ı Şerif'te böyle güzel festival havasında canlı bir Ramazan-ı Şerif'i cami merkezli yaşamak ve yaşatmak adına tüm Türkiye'de bahsettiğiniz gibi 80'i aşkın yurt dışı temsilciliklerimizde Diyanetimizin hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve programlar uygulayacağız inşallah. Geçici görevlendirmelerimiz yurt dışına bu anlamda Ramazan-ı Şerif ayında olacak. İçeride de var gücümüzle bu konuda toplumumuza hizmet etmeye çalışacağız.
Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bu çok güzel bir şey. Cami ve hayat derken Üstad Necip Fazıl Rahmetli'nin güzel bir şiiri var. Camiler bütün serbest ama yolları yasak. Onlar yollara hakim, bizse camide tutsak. Cami ve hayat derken camiyi hayatın bütününü kuşatacak şekilde her kesime hitap eden bir merhamet ve şefkat yorganı gibi toplumu kucaklayan bir anlayışa götürmek mi anlıyoruz?
Tabii ki. Özellikle bizim Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebevi'sindeki uygulamaları bize çok büyük örneklik veriyor. Toplumun her kesimini, en ufak yaştaki bir çocuktan, en yaşlı ihtiyarına kadar, hanımların katılımından normalde cemaatimizin farklı taleplerine cevap verecek bir şekilde bazen bir ilim meclisi, bazen bir yardımlaşma meclisi, bazen bir Kur'an meclisi ve tabii ki hepsinden önemlisi de kişinin bu manevi atmosferde orucun ona kazandırdığı güzelliklerle birlikte daha yoğun bir dini hayata adım attığı mekanlar olarak orada kendini rahat hissetmesi, orada ibadetlerini eksiksiz yapma gayretinde olması için hem fiziki şartların sağlanmasında hem de o manevi atmosferi insanlarımıza yaşatma konusunda ciddi bir gayretle hazırlanmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı neticelerle bu hizmeti bu Ramazan'da da Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatımız deruhte etmeye çabalayacak.
Allah razı olsun. Hocam bir defa zatınız bir Femi Muhsin'siniz. Gerçekten hem kıraatiniz hem efendim her yönüyle mükemmel. Ama bir de bunu yine cami ve hayat derken camilerin cazip merkez haline gelmesi lazım. Minarelerin ezan okunduğu zaman ezan okunan yere koşacak şekilde dinleyenleri cezbedecek bir konuma gelmesi lazım. Bu konuda da çok ciddi gayretler var. Ama inşallah zatınızın riyasetinde bu çok daha da verimli, daha da yaygın hale gelir. Mesela ben öyle görüyorum ki minarelerimiz güzelleşiyor, mihraplarımız güzelleşiyor. Gittiğimiz zaman eskiden pişman olduk bazı camilere gittiğimizde. Bazı ezanları duyduğumuzda benim camiye gelmeden nereye gidersen git der gibi ezan okurlardı. Şimdi öyle değil. Bunlarla ilgili bu camileri gerçekten hayatı kuşatacak şekilde dizaynın bir başka yönü daha var. Mesela ben hep Süleymaniye aklıma gelir. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri. Orada iki imam, iki vaiz, efendim iki hatip, 12 tane zannediyorum faraş ama 24 tane müezzin istihdam ediyor. Müezzinlerde aradığı şartlar diğerlerinde aranan şartlardan çok daha ağır. Niye? Çünkü müezzinlerin diplomatik bir misyonu var diyor. Herkes dinliyor. İnanan, inanmayan, Yahudi, Hristiyan herkes bunu dinliyor. Dolayısıyla onları dahi kendine çekecek ve cezbedecek bir şekilde Davudi sese sahip olacak. Musiki makamat ve elhanını icraya muktedir olacak. Bir de hangi vakitte, hangi makamda okunursa duyanları celbedecek, makamları bilecek diye böyle enteresan şeyleri var. Hem de Diyanet Vakfı gibi yeni kurulan bir müessesemiz de var. Bunlarla ilgili daha ne çalışmalarınız var hocam?
Şimdi bahsettiğiniz konularda muhterem hocam, öncelikle sesin gürültüye dönüşmemesi lazım. Evet. Ve icracının sesinin, tavrının güzel olması ve bilinçli kullanılması lazım. Biz bu konularda daha titiz davranmaya çalışıyoruz. Özellikle istirhat vakitlerindeki ezanlarda desibelin daha düşük ayarlardan okunması konusunda ikazlarımız oluyor. Tabii özellikle merkezi yerlerde bu işin eğitimini almış ve sadasıyla, sesiyle o bahsettiğiniz temsili verebilecek arkadaşlarımızın görev yapması bizleri mutlu ediyor. Burada inşallah zaman içerisinde daha fazla yol alacağımızı düşünüyoruz. Ama şu anda da bile bizim bu cennet vatan üzerindeki ezan-ı Muhammedi'nin kesintisiz o sadanın en güzel şekilde devam etmesi için hem personel yeterliliği açısından hem de şekli unsurlar ve cihazlar açısından ciddi bir kendimizi gözden geçirmek ve uygun olanı tercih etmek durumundayız. Tabii bunun yanında özellikle Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere 5 vakit namazla birlikte biz caminin aktif bir fonksiyonu olmasını, toplumumuzun kendisini orada rahat hissedebileceği ve sıkıntılarına, dertlerine deva olabilecek gerek maddi gerek manevi tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. 1975'te kurulmuş Türkiye Diyanet Vakfımız ve aşağı yukarı yarım asırı geçmiş bir süredir gerek yurt içinde gerek yurt dışında ve gerekse ümmet coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda kimin ne ihtiyacı varsa oraya koşmaya çalışan bir Diyanet Vakfımız var. Gazze'den, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan,
Arakan'dan, evet, farklı, Balkanlar'da.
Balkanlar'da özellikle ve dünyanın çok farklı merkezlerinde. Şu an Türkiye Diyanet Vakfımız, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız 80-100 civarında yurt dışı misyonuyla hizmet veriyor. Özellikle kurban faaliyetlerinde, Ramazan-ı Şerif'te özellikle yardımlaşma konusunda yaygın bir ağla hizmet etmeye çalışıyor. Bu konuda başkanlığımız ve vakfımız koordinesinde Ramazan-ı Şerif'in aynı zamanda fitredir, zekattır, bağıştır bu tür konularda ihtiyaç sahiplerine gerek ülkemiz içerisinde gerekse mümin kardeşlerimizin bulunduğu bütün coğrafyalarda hizmet üretmeye, onlara ulaşmaya, onlara hizmet ulaştırmaya çaba ve gayret sarf eden büyük bir ordu halindeyiz. Allah'a şükürler olsun.
Tabii Diyanet Vakfımız bizim, yani Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merhamet ve şefkat eli. Yani bir yorgan gibi bütün ümmet coğrafyasını o şefkat yorganıyla kucaklayan, onların dertlerine deva olan bir güzel bir yapı. Allah gayretinizi artırsın. Bir de tabii şu var, Diyanet İşleri Başkanlığımızın cami ve hayat derken caminin dışına taşan hizmetler. O da ne? Mesela bu anaokulu seviyesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı hizmetler. Ondan sonra işte büyüklere Kur'an öğreten hizmetler. Bunlar da çok önemli ve kalıcı hizmetler. Bunlar şu anda ne durumdadır hocam?
Türkiye Diyanet Vakfımızın teması ya da mottosu dediğimiz cümle, yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar.
Oluncaya kadar güzel. Evet.
Yani bir sınır getirmeksizin gece gündüz iyiliği hakim kılana kadar bir çalışmak azmi ve gayretiyle bu işlere bakılıyor. Özellikle bu bahsettiğiniz hizmetlerde biz gençlerimizi ve çocuklarımızı önceleyerek özellikle 4-6 yaş okul öncesi kurslarımız var. Bu konuda halkımızın çok büyük rağbeti var ve bu konudaki çalışmalarımız da hızla ivme kazanıyor. Şu anda 250 bin sayısını geçmiş durumda okul öncesi öğrenci kaydımız. Bununla da yetinmiyoruz. Biz 4-6 yaştan başlayarak ikinci bir kategori 7-10 yaş kurslarımız var. Okula başlamış çocuklarımız için. Ve bir üçüncü kategoride 10-14 yaş arasındaki çocuklarımız için. Yani 4 yaşından 14 yaşına kadar biz çocuklarımızın eğitiminde, din eğitiminde özellikle yetişmesi için, bilgilenmesi için çaba ve gayret gösteriyoruz. Belki önümüzdeki günlerde bir hizmet alanı olarak da kreşlerle o 0-3 yaşı da herhalde bünyemize alacağız gibi bir çalışma İnşallah. Ve gayret içerisindeyiz. Çünkü devletimiz için önümüzde bulunan 10 yılı aile yılı olarak ilan etmiş bulunmakta. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda ailenin oluşmasında özellikle geriye gitmeye başlayan nüfusumuzun aktif hale gelmesinde ne tür sorumluluklar alabiliriz tartışıp ona göre özellikle bu çocukluk çağındaki kurslarımıza son derece önem veriyoruz. Tabii bunun yanında özellikle daha ileri yaşlardaki halkımızın din eğitimi ve bilinçlenmesi, Kur'an öğretimi, dini hayatı yaşayabilmeleri için asgari ilmihal bilgilerini öğrenebilecekleri ihtiyaca yönelik kurslar dediğimiz halkımıza açık kurslarımız var. Bunlardan da bir halk eğitimi bir anlamda yapıyoruz. Yani hayatın 7'den 77'ye bütün unsurlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle orta öğretim ve üniversite öğretiminde de Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurtları aracılığıyla da yine o gençlerimize de hizmet vermeye gayret ediyoruz. Tabii bu geniş bir ağda 140 bin civarında olan bir personelimizle 80 bini aşmış bir cami sayımızla hizmet uğratmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan bir diğer husus da muhterem hocam. Şu anda özellikle nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu ülkemizde şehirlerde yaşıyor. Ama teşkilat olarak bizim en ücra köylere kadar görevlimiz var. Şu anda devleti temsil eden bir muhtarla bir imam köylerde kaldı. Diğerleri daha merkezileşti. Dolayısıyla biz toplumumuzun nabzını tutmada, onlara hizmet götürmede en ücra köşelere kadar bu görevlilerimiz vasıtasıyla halkımıza ulaşmaya, onlara dini konularda bilgilendirmeye onları ve dini ibadet hayatının rehberliğini yapmak konusunda çaba ve gayretle çalışıyoruz. Tabii Ramazan-ı Şerif'le inşallah bu daha bereketli, daha güzel bir hizmet anı ve zamanı yakalamamıza da sebebiyet veriyor.
Sayın Başkanım, şimdi benim şöyle bir tespitim var. Şu anda Türkiye'de her kesimden dine karşı çok yoğun bir ilgi ve arayış var. Ama bu ilgiyi bilginin yönetmesi lazım. Bilginin önde olması lazım. Şimdi bu ihtiyaca binaen özellikle artık imamlık ilahiyat fakültesi mezunlarından herhalde oluyor. Ama bir de Diyanet Akademimiz var. Çünkü eğer siz toplumun bu ilgisini yönetemezseniz, yönlendiremezseniz bu sefer bu ilgi kendiliğinden değişik kanallara yöneliyor. Bazen çıkmaz sokağa giriyor. Çıkması da mümkün değil. Hatta bir adam bir yanlış yola girdi miydi onu da benimse bir aidiyet duygusu doluyor. Adamı döndüremiyorsunuz da. Gerçekten bu konuda özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın akademi vasıtasıyla, müftüleri vasıtasıyla ki gerçekten sizin buyurduğunuz gibi bizim toplumumuzun kılcal damarlarına kadar nüfuz eden ve işte Milli Eğitim'in dışında belki de Diyanet İşleri Başkanlığı ikinci büyük bir şeydir, kadrodur. O yüzden bu konuda neler yapılıyor hocam?
Şimdi Diyanet Akademimiz yeni kuruldu aslında.
Çok geç kalındı bir esasında.
Evet, bir o anlamda biraz geç kalınmışlığı var ama inşallah telafi edilecek bir i̇nşallah. Hizmet sunmaya çalışıyoruz. Personel istihdamında aldığımız personeli, stajyer personeli orada mesleğe dönük eğitimini tamamlayarak sahaya görevle gönderiyoruz. Bu da özellikle eğitim aldığı dönemden, lisans eğitimi aldığı dönemden mesleki anlamdaki yeterlilikleri takviye amacı güdüyor. Tabii bunun yanında görevlilerimiz için böyle bir akademide eğitimimiz var. Akademinin bir de yüksek ihtisas bölümleri var. Özellikle vaiz, müftü ve benzeri kadrolarımıza eleman yetiştirmek adına. Onlar da daha önceden başlamış bu Haseki Eğitim Merkezleri diye bildiğimiz, ihtisas merkezleri diye bildiğimiz kurumsallaşmış bir halde. Bunların hepsini tek bir çatı altında akademide toplayarak imam, müezzin olarak başlayandan vaiz veya müftü olarak daha idareci kadrolarda hizmet edecek arkadaşlarımızın yetişmesi adına bu tür hizmetleri deruhte eden akademimiz çalışmalarına başladı. İnşallah daha verimli, daha ivme kazanmış bir şekilde bu hizmetler devam edecek. Ve tabii özellikle mesleki yönden yeterlilikleri daha artırarak işte o toplumumuza hitap edebilme, toplumumuzun farklı kesimlerini celbedebilecek ve onları dini hizmette, din hizmetinde, cami hizmetlerinde memnun edecek bir kaliteyi yakalamak adına biz bu konuda da özellikle akademimizin çalışmalarını son derece önemsiyoruz ve daha da geliştirerek devam etmesini umuyoruz inşallah.
Bir de Sayın Başkanım şunu da ben size bir müjde olarak vereyim. Belki bu konuda İbn Haldun Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığımız bir işbirliği yapabilir. Bundan sonra yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin gittiği yerin dilini bilmesi çok önemli.
Evet.
Dolayısıyla biz bu konuda şimdi bir Yalova'da dil köyü kuruyoruz. Burada hangi dil ihtiyaç varsa orada eğiteceğiz.
İnşallah.
Bu dilleri konuşur hale getireceğiz. Gerçi üniversitemizde de yabancı diller yüksek okulumuz var ama keşke böyle bir şey olsa da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bu arkadaşlarımızın gittiği yerin dilini bilen adam çok daha başarılı oluyor. Çok daha verimli oluyor.
Evet.
O yüzden O konuda da böyle bir işbirliğini ben burada huzurlarınıza size teklif ediyorum.
Mutlaka hocam, güzel bir sonuç olur. Siz zaten farklı yurt dışında görevlendirdiğimiz yurt dışı misyonlarındaki arkadaşlarımız da belirli bir dil yeterliliği arıyoruz.
Gerçi burada yabancı dilde eğitim veren imam hatipler var.
Evet.
Fakültelerde de belli bölümler var. Onlar büyük nispette işinizi kolaylaştırıyor.
Evet, inşallah öyle olacak. Tabii ki her türlü işbirliğine biz üniversitelerimizle, ilahiyat fakültelerimizle iç içe çalışıyoruz. Özellikle uluslararası ilahiyat projelerimiz, yurt dışından getirdiğimiz öğrencilerimizi din eğitimi vererek, ilahiyat eğitimi vererek kendi ülkelerinde görev alma ve görev yapma yeterliliklerini kazandırma çalışmalarımız var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın YÖK'le ve ilahiyat fakültelerimizle zaten böyle bir ortak çalışma alanı var. Bu tabii ki alandaki bize katkı sağlayacak bütün fakültelerimizle biz her türlü diyaloğa ve istişareye ve birlikte çalışmaya açığız hocam.
Çok teşekkür ederiz. Muhterem hocam, sözünüzü burada balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş'la sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen gönlünüz, kulağınız, aklınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bir de Sayın Hocam, yurt dışı faaliyetlerine gelelim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Tamam. Yani Türkiye'de cami ve hayat, hayatın her kademesine caminin o kucaklayan elini efendim, şefkat ve merhamet elini uzatan bir faaliyet zinciri var. Her kesime. Hatta biz Niamey'de dolaşıyorduk arkadaşımızla. Diyanet'in görevlisi arkadaşımızla pazarda. Orada baktık, bir tane çocuk geldi. Yanında iki tane daha çocuk var. Ben sizi tanıdım dedi. Niye tanıdınız? Siz bize et getirdiniz dedi. Çocuk. O yani Diyanet Vakfı'nın çocuk oradaki misiniz? Elemanı. Sonra orada bir baktım, bir kadın Türkiye diye çağırıyor. Allah Allah, herhalde bizi çağırıyor dedim ben. Döndüm baktım, kadının yanında böyle 5-6 yaşlarında bir çocuk. Oğlan mı kız mı? Türkiye diye ona çağırıyor. Niye o kadın Türkiye adını koymuş? Çünkü Diyanet Vakfı'nın oraya götürdüğü erzak paketlerindeki pirincin efendim ambalajında Türk bayrağı var. O yüzden Türkiye adını koymuş çocuğuna ya da torununa, neyse. Ama bu neyi gösteriyor? Gerçekten hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem Türkiye'nin merhamet ve şefkat elinin nereye nasıl uzandığını ve bunların nasıl etkili hale geldiğini gösteriyor. O yüzden biraz da yurt dışındaki faaliyetlere gelsek hocam.
Hay hay muhterem hocam, Türk beklenendir diye bir tabir var. Biz çok büyük bir medeniyetin, 3 kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Geride kalmış bütün coğrafyalar bizim gönül dünyamız diyoruz, gönül coğrafyamız diyoruz. Evet. Ve oralarda hakikaten o Türk beklenendir kelimesinin çok canlı bir şekilde hayatiyetini devam ettirdiğini görüyoruz. Asya steplerinden Balkanlara, Afrika'nın ücra köşelerinden Asya'nın, Doğu Asya'nın, Güney Asya'nın farklı bölgelerine, Rusya topraklarındaki çok farklı soydaşlarımızın yaşadığı bölgelere kadar nereye gitsek o Türkiye imajı, o özellikle devletimizin, Türkiye Diyanet Vakfımızın, o mavi yelekli bizim hizmetkarlarımızın, oralardaki arkadaşlarımızın gece gündüz çaba ve gayretleriyle ortaya koyduğu çalışmaların çok büyük karşılığı olduğunu görüyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde de buna uygun karşılanıyoruz. Şimdi Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler'de yapmış olduğumuz mabetler var, camilerimiz var. Oraların yeniden ayağa kalkması...
Seraksi Camisi var mesela. Evet. Muhteşem evet. Bir cami olmuş. Evet. Gördün.
Kazakistan'da var, evet. Özbekistan'da var, farklı yerlerde Asya'da var. Balkanlar'da zaten hem bize özellikle TİKA ve benzeri vakıflarımızla ecdadın emanetlerinin yeniden ihyası ve tamir ve tadilatı yapılıyor. Bunun yanında da devletimiz yine bugün bile hala o coğrafyada yeni camiler inşa ediyor. Arnavutluk Tiran Camii çok büyük bir abide olarak hizmete alındı. Bugünlerde Üsküp'te İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nin birebir kopyası sayılabilecek bir cami
Allah Allah.
Bitti. Teravih kılınacak inşallah bu Ramazan-ı Şerif'te. Kosova'da Priştina'da bir cami yapılıyor. Tiran'dakinden daha büyük ve daha görkemli olacak. Oradaki kardeşlerimizin orada daha görünür ve o kültürü, o geleneği, kadim geleneğimizi temsil etme açısında. Ve emin olun Arjantin'den bize bir ulaşan haber, cami istiyoruz diye. Güney Amerika'ya kadar artık bu işin ucu uzamış durumda. Afrika'da zaten...
Bir arkadaş gittiydi ya orada. Evet, o şey yaptı. Din müşavir arkadaşımız ya, bizim evet. Elimizden tutun diye, evet.
Afrika'nın zaten kendi içerisindeki ihtiyaç gösteren hizmetlerde şu anda kurban hizmetinden biraz önce bahsettiğiniz gibi oradaki kıtlıkla mücadelelerde, orada özellikle kuraklıkla mücadelede su kuyuları açarak onları temiz suya ulaştırmada çok farklı hizmet alanımız var. Özellikle geçtiğimiz günlerde biz Avrupa'daki, Afrika'daki ateşe ve müşavirlerimizle bir değerlendirme toplantısı yaptık. Birini Fransa'da, birini Medine'de, Efendimizin huzurunda. Ve oralarda değerlendirmelerimizde hep bunu gördük. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Allah'a hamdolsun, kendi geleneğine ve imparatorluk kültürüne hakim bir şekilde kendisinden beklentisi olan bütün ümmete yeniden hizmet etmeye, onlara yardım ve destek ulaştırmaya devam ediyor. Onların özellikle dini kimliğini koruyabilmesi adına da böyle sembol camiler ve onların din eğitimi ve Kur'an-ı Kerim'e ulaşması noktasında da güzel hizmetler oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda bizleri talimatlandırdı ve Suud'un bütün dünyaya dağıttığı mushaf gibi bir mushafın basılarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde bütün dünyaya dağıtılması talimatını verdiler.
Allah razı olsun ya.
Bu da bu hizmetin bir başka taçlandırılmış hali inşallah. Dolayısıyla biz gönül coğrafyamız dediğimiz, ümmetin darda olduğu, sıkıntıda olduğu, başta Filistin ve Gazze olmak üzere hala alanda aktif olarak oradaki insanlarımıza sahip çıkma ve yardım götürme adına aktif bir şekilde çaba ve gayret gösteriyoruz. Halkımızın da bu konuda özellikle bize desteği son derece önemli ve kesintisiz bir destekle bizi destekliyorlar. Bize düşen sadece o himmeti, o güzelliği, o yardım ve bereketi sahibine ulaştırmak oluyor. O konuda da inşallah Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan eder.
Amin.
Güçlükler yok değil, var ama her güçlük sonrasında kolaylıkla.
Ama güçlük hizmetinde de ecir alınır hocam yani. Böyle armut pişsin ağzıma düşsün. Öyle hiç kolay bir şey yok.
Evet. Fe inne me'al usri yusra. İnne me'al usri yusra.
Ama burada tabii ben eskiden böyle yorumlayamazdım. Hilafet nedir ne değildir diye. Şeyde gördüm. Bu Fransız ve İngiliz. Fransız ve İngiliz hükümetleri Cidde büyükelçilerine soruyorlar. Ya bu Abdülhamid Han diye bir adam geldi. Bu adam bizim yıkılışımızı durdurdu. Bu adamın gücü nereden geliyor ve bu güç nasıl ortadan kaldırıldı diye soruyorlar da. Onlar da diyorlar ki bu halife, ben o büyükelçilerin raporundan anladım bunu. Osmanlı Devleti ister kendi tebaasına mensup olsun ister olmasın, dünyanın neresinde bir Müslüman varsa ben onlardan sorumluyum diyerek onlara hep yardım elini hiç eksik etmemiş. At göndermiş, silah göndermiş, para göndermiş, diplomat göndermiş ve böylece tüm İslam dünyasının iradesi Osmanlı'nın elinde kalmış. Şimdi burada da biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı bu hizmetlere baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin yumuşak gücünü her yere yayan müthiş hizmetler. Allah sizden razı olsun. Camiler ayrı. Ben dışarıdaki camileri biraz daha farklı değerlendiriyorum. Türkiye'de gibi ol mahiler ki derya eşredir, deryayı bilmezler diyor ya. Bir de hani Yunus ki kıyında geziyordu. Hani ardından çil çil kubbeler serpen orada. Nerede dostların? Yeşil Nil, Mavi Tuna, giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna diyor ya üstad. Ben de onu görüyorum şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfı kanalıyla tabii milletimizin büyük teveccühüyle. çok güzel camiler yapıyor. Afrika'da, Balkanlar'da, diğer değişik yerlerde, Orta Asya'da. O yüzden burada yürütülen hizmetler de Türkiye lehine müthiş bir sevgi halesine dönüşüyor. Allah sizden razı olsun.
Muhterem hocam, büyük bir felaket yaşadık ülkemizde. 10'dan fazla şehrimiz harabeye döndü. Ama Allah'a hamdolsun birkaç sene içerisinde büyük bir ihya hareketine girişildi. Bunun yanında yıllardır muhacire ensar olmuş, Suriye topraklarından, Irak topraklarından, dünyanın farklı yerlerinden zulüm altında kalmış kardeşlerimiz burayı sığınak olarak gördüler. Ve biz mesela işte Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak yıllardır Suriye'deki yetim ve öksüzlerin barınması, eğitimi vesaire konularda devletimizle birlikte, devletimizin bize verdiği sorumluluk alanlarında hizmet üretmeye çalıştık. Biraz önce bahsettiğimiz o misyonun, tarihin bize yüklediği o misyonun devam etmesi ve bu konulardaki çalışmaların güzelliği, İnşallah bu güzel günler hürmetine de Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle daha güzel ivme kazanacak ve bu coğrafyadaki inanmış kardeşlerimizin, müminlerin daha huzurlu bir dünyasını temin etmede, bir hayat alanı sağlamakta çaba ve gayretlerimiz devam edecektir inşallah.
Hocam bir de şu var. Şimdi Türkiye'de maalesef hemen her konuda uzman adam var. Her konuda. Ama en fazla herhalde uzman din konusunda. Hiç kimse, herkes kendisini din konusunda konuşmaya ehil görüyor. Ya bu dinin de bir şeysi olması lazım, bir uzmanlık alanının. Burada her önüne gelenin din adına konuşması ve milletin inancını zedeleyecek fikirleri millete efendim anlatmaya çalışması. Bunlara esasında engel de olmak gerekmez mi hocam? Mesela bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu anlamda çok güzel. Mesela ben onların şeylerindeki fetvaları filan da yayınlıyorlar. Ama bir de bu tip insanlara da ya hiç olmazsa sen kimsin? Hangi sıfatla böyle bir şey konuşuyorsun? Yani kerameti kendinden menkul şeyhler gibi. Kendini alim ilan ediyorsun, arif ilan ediyorsun ve milletin zihnini bulandırıyorsunuz. Deme gibi. Bu konularda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir çalışması var mı hocam?
Muhterem hocam, geçtiğimiz günlerde başkanlığımızda Ramazan-ı Şerif hazırlıklarını tanıtan bir toplantı yaptık. Orada dikkat ettiğimiz ve dikkat çektiğimiz konulardan birisi de bu idi. Özellikle toplumun sahih dini bilgiye ulaşması noktasında önünde olan engellerden birisi de özellikle basın ve medyadaki özellikle Ramazan ayına ait programlarda yaşanan olumsuzluklarda değindik ve bu konuda özellikle yapılması gerekenin dini hayata müdahale olabilecek, insanımızın ibadet hayatını farklı yorumlarla değerlendirmeye ve onu tahfife ya da özellikle ibadet hayatının farklı konularını tartışmaya açarak insanımızın ibadet hayatındaki devamlılığına sekte vuracak yaklaşımlara dair tedbir alınması. Bunların özellikle halka hitap noktasında farklı mecralarda, gazetelerde, televizyonlarda vesaire dini hayata, sahih dini bilgiye zarar verecek, toplumumuzun dini hayatındaki yaklaşımlarının dışında yorumlarla kafaları karıştıracak yayınlara ve çalışmalara müsaade edilmemesi konusunda bir yaklaşımımız var. Bizim Diyanet Televizyonumuz özellikle bu konuda sahih bilginin ulaşılması noktasında hizmetlerimiz var. Zaten bu kadar camimizle biz insanımızın, halkımızın hizmetindeyiz. Ancak bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ülkemizde sayıları artık çok fazla çoğalmış olan ilahiyat fakültelerimizin ilgili alanlardaki birikimi bizim toplumumuzun dini hayatını yönlendirme ve şekillendirme noktasında ciddi manada yeterli gözükmekte. Ancak bazen böyle ters istikamette toplumun huzurunu bozacak, ibadet hayatındaki anlayışları, yaklaşımları zedeleyecek zamansız ve gereksiz tartışmalarla toplumun önünde ilim adamlarının kendi arasında belki değerlendireceği bir konuların toplum nezdinde halka açık ortamlarda tartışılarak bazı konularda şüpheye mahal verecek, bazı konularda dini hayatın zayıflamasına yol açabilecek yaklaşım ve çalışmalardan uzak durulması gerektiği konusunda ikazlarımız oldu. İnşallah toplumumuzda özellikle bu konularda RTÜK ve ilgili kurumlar, bu konudaki iletişim başkanlığımız gibi kurumlar ciddi tedbirler alarak biz de bu alanda asla bu tür şeylere, boşluklara fırsat vermeksizin hizmetlerimizi devam ettirerek halkımıza bu konuda Ramazan ayı içerisindeki hizmetlerimizden önemli miktarda faydalanmalarını sağlamaya çalışacağız.
Allah razı olsun. Bu çok güzel bir, bana göre çok güzel bir haber. Yani ya böyle köpeksiz köyde, affedersiniz, derneksiz dolaşır gibi aklına eseni ilim adına, bilgi adına bunu pompalayan insanların bana göre ağzına fermuar çekilmesi lazım. Bizim dinimizde ihtilafı ümmeti rahmetun vasiha, tamam. Yani müminlerin ihtilafı rahmettir. Ama hilafı değil. İhtilaf gayesi aynı olan konuda, aynı konuda farklı düşünceler serdetmek. Bu ihtilaf. Ama bir de hilaf var. Gayesi ayrı tartışmalar. O nifaka giriyor. O fitneye giriyor, Allah korusun. O yüzden bu çok ciddi bir şey. Ağzı olanın din konusunda konuşmasının da önünü kesmek lazım. Öbür taraftan gerçekten buyurduğunuz gibi bir şey var. Darb-ı mesel, iki fakih konuşurken üçüncü dinleyen şeytandır diye. İki fakih, birisi helal diyor, birisi haram diyor. Dinleyen adam ne haram diyenin gerekçesine bakıyor ne de helal diyenin gerekçesine bakıyor. O işine geleni alıp oradan kaçıp gidiyor. Ve kendine göre bir de fetva seçiyor. Ya bırak, ilim adamları kendi aralarında tartışsınlar ama varılan neticeyi topluma aktarsınlar. İnsanların zihnini bulandıracak düşünceleri topluma yaymasınlar. Çünkü bazı olayların şuyuğu vukuundan daha tehlikelidir. O yüzden bizim ecdadımız öyle demiş. Delinin yanında taş anılmaz. Ya da eşeğin aklına karpuz kabuğu getirilmez. Bunları yaygınlaştırmak da doğru değil.
Evet.
Ama bir de şunu sormak istiyorum hocam. Eskiden ki Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde hikmet müminin yitik malı, nerede bulursa onu alır, gitti hikmet. Şimdi bizim bugünkü insanımız ki Diyanet'in işte Z kuşağı diyerek ya da yeni genç nesilleri sanki onları bu toplumun dışına iterek böyle bir yanlış anlamalar ve anlaşılmalar var ama esas toplumun dine olan ihtiyacı dini emirlerin nasıl yapılacağı noktasından daha çok niçin yapılması noktasında, niye yapılması noktasındaki eskilerin hikmet dediği işe ihtiyaç var. Niye? Adam namazın kılınması gerektiğini adama kabul ettirdikten sonra o adamın namazın nasıl kılınacağını öğreneceği çok kaynak var.
Evet.
İnternette var, elimizde de var, camimizde, hocamızda var, var. Ama esas biz bugün insanımızın ihtiyacı olduğu şey Ramazan'da. Orucun niçin tutulması gerektiği konusunda esasında toplumun bu konuda buna ihtiyacı var. Oruç neden lazım? Gerçi biz akılcı değiliz yani. Her şeyi aklımızda çözme gibi bir şeyimiz yok ama yalnız insanların zihinlerindeki bu soru işaretlerini gidermede de bizim boynumuzun borcu. Ben öyle düşünüyorum. Bu konuda bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın irşat faaliyetlerinde böyle bu tarafı da dengeleyen, ele alan çalışmaları var.
Mutlaka olmalı, olacaktır da hocam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bize davet ve irşatta emridir bu. Ayet öyle başlar. Udu ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izati haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. İlk davette ilk metot olarak hikmeti ifade eder. Dolayısıyla biz tabii ki gerekli farziyeti konusunda dini hayatın rehberliğini yapacağız ama o hikmeti anlatmak zorundayız. Evet. Hikmetini öğrendikten sonra zaten o görevler kendiliğinden ifa edilecektir. O konuda bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Tabii özellikle muhterem hocam bir başka husus da bu konuda bize rehberlik eden sevgili peygamberimizin bu sene doğumunun 1500. yıl dönümü. Dolayısıyla biz her Mevlid kandilinde, Mevlid-i Nebi haftalarında Efendimizin konu olduğu yoğun çalışmalarla toplumumuza hitap etmeye çalışıyoruz. Bu sene 1500. yıl olması hasebiyle bunu bir yıl boyunca devam ettireceğimiz bir hizmet alanına dönüştürdük. Bütün çalışma alanlarımızda 4-6 yaştaki çocuklarımızdan en büyük yaşlılarımıza kadar Efendimizin ahlak-ı Muhammedisini, onun güzel ahlakını, onun bizlere Kur'an-ı Kerim'le birlikte getirdiği hakikatleri, hikmetleri ifade etmeye, anlatmaya çalışacağız. 1500. doğum yılı bu anlamda teşkilatımız olarak bizim daha yoğun olarak Efendimiz'e yoğunlaşmak, onun getirdiği vahyi ilahinin insanlara anlatılması, aktarılması noktasında daha yoğun bir çalışma içerisine gireceğimiz bir yıl olarak bu yılı, hani toplumumuzda Mevlid-i Nebi haftaları, özellikle Rebiul Evvel'in 12'si, Mevlid Kandilimiz gibi uygulamaların bir yıl boyunca Efendimizin özne olduğu bir irşat faaliyeti içinde olacağız Allah'ın izniyle. Efendimiz'i toplumumuza, insanımıza ne kadar tanıtırsak, üsve-i hasene olan, en güzel ahlakla yaratılmış olduğu, Kur'an-ı Kerim'le bizlere ifade edilen ve onun da özellikle ümmeti için çok hassas ve ümmetine çok düşkün olduğunu bildiğimiz Efendimizin hayatını, onun hayata dair düsturlarını, onun ebedi alemi kazanma noktasındaki fani olanlardan feragat edip ebedi ve baki olana insanın yönlenmesiyle ebediyet bulacağını düşündüğümüzde o güzel örnekliği biz ne kadar güzel anlatabilirsek nesillerimize, gelecek adına daha güçlü olacağız. Efendimizin örnek alındığı, Efendimizin gençlerle olan, çocuklarla olan, yaşlılarla olan muhabbetini, onlarla olan diyaloglarını, hayatın her alanında, erkeklerle ayrı, kadınlarla ayrı olan, hayatın içinde ilişkilerini, birlikteliklerini toplumumuza aksettirdiğimizde Allah'ın izniyle, hani umumi bir kaidedir. Tazim li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Yani insanımıza dini konuda sahih bilgiyi ulaştırıp, dini ibadetler konusunda da rehberlik yaptığımızda elimizde bir Kur'an-ı Mübin olacak. Onun ahkamı ve amali, onun dışında da Efendimizin sünnet-i seniyyesi ve bunun karşılığında onun güzel ahlakının fert ve toplum hayatına yansıtılması için ne gerekiyorsa bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz de özellikle bu mübarek Ramazan günlerinde 1000 aydan daha hayırlı bir ömre bedel bir Kadir gecesini ihya ederek her geceyi Kadir, her geçeni Hızır diye bir tabir vardır bizim geleneğimizde. Öylesi Cenab-ı Hakk'ın huzuru ilahiyesinde olduğu bilinciyle yaşanmış bir hayatı insanlarımıza kazandırmak ki bu ebedi mutluluğu ve ahiret hayatını kazanmayı sağlayacaktır. İnşallah bu konularda muvaffak olursak sorumluluğumuzu, görevimizi ifa etmiş oluruz. Nöbet tuttuğumuz bu dönemde de milletimiz için, insanımız için, ümmeti Muhammed için, insanlık için yapabileceğimiz bu hizmetlerde Cenab-ı Hakk'ın bizlere metanet, sabır, gayret ve başarı vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ben.
Allah razı olsun muhterem hocam. Gayet güzel, güzel bir sohbet oldu bu iftar saatinde. Biz de aynen sizin bu Peygamber Efendimiz'in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla biz de bu radyoda bir Mevlid-i Şerif sohbeti yapıyoruz. Mustafa Uzun hocamızla beraber.
Ne güzel.
Vesiletün Necat okuyoruz. İnşallah bu gayretler netice verir, semereli olur. Ve çok güzel bir Ramazan'ı hep beraber ihya ederiz. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah bu güzel günleri bayram edebilecek güzel i̇nşallah, günlere bağlar. İnşallah. Evet. Ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlar getirmesin Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz efendim.
Allah razı olsun. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş da bu güzel iftar saatinde rahmet sofrasında beraber olduk. Bir başka rahmet sofrasında buluşmak üzere hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.